أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu faizin sebep olduğu çöküş. Allah-u Teala Bakara suresinin 275. ayetinde şöyle buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Faiz yiyenler, yani faizli borç vererek oradan gelir elde edenler, krediden gelir elde edenler, şeytanın akıllarını çelip kendilerini böyle sarsıntıya uğrattığı kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Yani şeytanca bir tavır içine girerler, gerçekleri gizlerler. Şeytanın yaptığı hep odur, hakkı gizler, batılı hak gibi gösterir. Ve insanları da yoldan çıkarmaya gayret eder. Faiz yiyenler de aynı şekilde yaparlar. Bunu böyle yapmalarının sebebi ne? ذَلْكَ بَاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Bu onların şu sözünden dolayıdır. Faizli işlem tıpkı alışveriş gibidir. Faizli işlem tıpkı alışveriş gibidir. Ne diyorlar? İşte siz işte şunu 100 liraya aldığınız şu malı bir ay vadeli 110 liraya satıyorsunuz. Caiz oluyorsa ben de 100 lirayı bir ay sonra alacağım 110 liraya karşılık satabilirim. Aynen yapar eder. Bu tür insanlar benzerliklerden hareket ederler. Halbuki bir şeyi faiz yapan, bir başka şeyi de alım satım yapan aradaki benzerlik değil, farktır. Faizde verdiğinizin aynısını ilavesiyle birlikte alırsınız. 100 lira verdiyseniz geriye 100 lira alırsınız. Bir de onun faizini alırsınız. Ama alım satım da öyle değil. Peşin fiyatı 100 lira olan bir malı bir ay vadeli 110 liraya satsanız, bir ay sonra o malın fiyatı 200 liraya da çıkabilir. 50 liraya da düşebilir. Ama siz bir ay sonra onu karşılarsan para almıyorsunuz, mal almıyorsunuz, verdiğiniz malı almıyorsunuz, o gitmiş zaten. Onun bedelini alıyorsunuz o zamanki anlaştığınız ölçüler içerisinde. Yani alım satım iki farklı malın değişimidir. Ama faiz aynı nitelikteki iki malı vadeli olarak biri diğerinden fazla olmak üzere değiştirmektir. Alım satımın peşini olur ama faizli işlemin peşini olmaz. Hadi bana şu anda 100 lira lazım, ver sana 110 lira vereyim demez hiç kimse. Mutlaka araya bir zaman girer. O zaman da o alacağı borcu kullanarak ihtiyacını karşılamayı hedefler. Şimdi benzerlikten hareket ederseniz, mesela ben sizin adınıza Erdem Bey'e sorayım. Bir kadınla bir erkeğin benzer yönlerini saymakla bitirebilir misin?
Evet, hocam, bitiremeyiz.
Onda iki tane gözü var, onda saçı var, ağzı var, dişleri var, burnu var, kulakları var, eli var, ayağı var, hücreleri var, ne derseniz deyin. Peki onu kadın, diğerini erkek yapan benzerlik mi, farklılık?
Farklardı.
Tabii.
Birkaç fark.
Farktır. O farktan dolayıdır. E şimdi birisini alışveriş, birisinde faizli işlem yapan aradaki farktır. Bir de şunu söylerler. E canım işte faiz de paranın kirası. E sen şimdi bir evini bir ay kiraya veriyorsun. E bir para alıyorsun da ben paramı kiraya verdiğim zaman niye almayayım? Güzel. Bu evi kiraya verdiğim zaman o evin yerine bir başka ev adam verebilir mi karşı taraftan? Aynısını vermek zorunda. Peki ben sana 100 lira borç vermiş olsam, bir ay sonra aynı 100 lirayı bulup getirmen mümkün mü?
Mümkün tabii.
Ya bu işte bak böyle şey yapıyorlar. Halbuki kira olması lazım, kira olması için o malın kendisinden değil, menfaatinden yararlanman lazım. Bir de faizli olarak alınan para mutlaka elden çıkarılır ve kullanılır.
Tabii.
Ama siz kiraladığınız bir evi elden çıkarıp başkasına satabilir misiniz? Yani şey yapıyor işte, bu tam şeytanca bir tavır. Bu şeytanca tavırlar maalesef bugün bir ilim haline getirilmiş. Ve herkes çok rahatlıkla kandırılmıştır.
Sonra hocam bir bu benzerlik ilişkisini kurduğunuz zaman mantığı da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Mesela bir malın şu bardağın fiyatı 10 liradır dediğiniz zaman bu bardağı bir başka şeyle kıyas yapmış oluyorsunuz. Yani kendisinden başka bir malla değerlendirmiş oluyorsunuz. Bir bedel biçmiş oluyorsunuz. Ama faizli ve borç verdiğiniz zaman şunu söylemiş oluyorsunuz. Bu 10 lira aslında 11 liradır. Böyle bir
Öyle,
şey
öyle
değil
bir şey
ki.
yok.
İkisi aynı şey. Yani
Tabii.
aynı şey birinin biri 10 lirayken biri 11 liraya nasıl bedel yapılabilir? Nasıl takdir edilebilir?
Bir de şunu söyleyeyim sana, sen öyle dedin. Şimdi mesela bunu ben aldım, bu kupayı aldım. Bu kupayı toptancıdan aldığım zamanki fiyatla perakendeciden aldığım fiyat aynı olur mu?
Olmaz tabii. Toptancıdan çok daha ucuza alırsınız. Çünkü toplu
Toptan
alırsınız.
çok sayıda alırsın.
Tabii.
Perakendeciden bir tane alırsın.
Tabii.
Peki toptancıya verdiğim parayla perakendeciye verdiğim para arasında bir fark var mı?
Yok, aynı para.
Yok. Şimdi mesela buradan gittiniz. Bir dağda hayvan üreticisinden bir hayvan alıp geldiniz. Burada da geldiniz şeyde mesela İstanbul'da hayvanların satıldığı bir yere götürdünüz, sattınız. Oradan satın alırken verdiğiniz parayla burada sattığınız zaman aldığınız para arasında bir fark var mı?
Yok.
Yani miktarı fark eder, o ayrı.
Tabii miktar farkı da ikisi de para yani.
Ama o hayvan, bu hayvan oradan ya, yani o başka bir şey, o hayvanı getirirsin burada satarsın. Ama o hayvanı oradan belki aldığın fiyata burada satamayabilirsin de.
Tabii.
Ama para öyle değildir. Hele faizi ise mutlaka bir fazlalığı olur ve faizi boş veren o fazlalığın da garantisini
Evet.
alır. Ama sen satmak için aldığın bir malın kar garantisi olma ihtimali yoktur.
Tabii ki.
Ne yapıyor? Zihinleri karıştırıyorlar.
Hatta hayvanı siz alırsanız gelene kadar ölür. Yani hiçbir şey de geçmeyebilir
Tabii.
elinize. Ama faizli borçta öyle bir şey yok.
Faizi boş ölmez. Sen ölsen bile borcun durur.
Evet, aynen öyle.
İşte burada diyor ki Allahü Teala, işte şeytanın dokunup aklını seldiği kişilerin davranışından farklı davranış göstermezler ve böyle yaparlar. Şimdi bakın mesela, şimdi Diyanet mealleri değiştirme kararı almıştı ya, bir kanun çıkardılar. O vesileyle söyleyelim şimdi, hani her defasında diyoruz ilk değiştirilmesi gereken meal kendi mealleridir. Bak şimdi. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Sen hiç şeytanı çarpan kişinin kalktığını gördün
Şeytanın çarptığı kişi de görmedim
mü?
hocam ya.
Nasıl kalkıyor ya? Şeytan çarpanın kalktığı gibi kalkarlar. Peki bu onların alışveriş de faiz gibidir demeleri. Alışveriş, faiz nedir?
Faiz, borçtan aldığınız fazlalık
Borçtan elde edilen
elde
gelir.
ettiğiniz gelir.
Alışveriş nedir?
Alışveriş bir malın başka bir malla değişim
Değişimidir. Bir eylem, bir alışveriş.
tabii.
Alışveriş de faiz gibidir diyecek bir şeytan çıkar mı bu dünyada? Ya birisi şeyden baş bir işlemden bahsediyor. Öbürü bir işlemin sonucu. Sen nasıl karşılaştırma yapıyorsun?
Halbuki
Alım
tabii
satım da tıpkı faizli işlem gibidir
evet.
diyorlar. O kadar.
Tabii ayette söylenen o aslında.
Hazır su söylenen o. Nedir yani işte 100 lirayı sen bir ay ben yani 100 liralık malı bir ay vadeli peşin değeri 100 lira olan bir malı bir ay vadeli 110 lira satınca caiz oluyor da ben niye 100 lirayı 110 lira karşılık verince caiz olmasın diyerek orada o 10 lira faiz buradaki alışveriş. Alışveriş malı iki farklı malı birbiriyle değiştirmektir kardeşim. Yani bunun benzerlikleri var ama esas olan farklılıklardır.
Evet.
Allah alışverişi helal. Evet. Ve ahallallahu bey'e ve harramer riba. Allah alım satımı helal, faizi işlemi haram kılmıştır. Yani faizi de haram kılmış ama faizi işlemin sonucudur faiz.
Yani burada karşılaştırılan ayette karşılaştırılan şeyler ikisi de alanı vereni olan iki taraflı yapılan işlemin
Tabii.
kendisi, yani tek başına faiz değil. Faizli işlemin alıcısı da vericisi de tıpkı B'de, yani alışverişte olduğu gibi satanı da alanı da
Olmaz.
kapsayan işlemi versiyon.
Benzerlikleri var ama esas olan
Tabii.
farklılıklardır. Femen ca'ehu mev'izatun min Rabbi fenteha felehu ma selef. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de, yani adam faizi boş veriyor, gelir elde ediyor ama öyle yetişmiş, başka bir şey bilmiyor, sistemin öyle olduğunu biliyor. Allah'ın haram kıldığını duyar duymaz hemen bırakıyor. Allah haram kılmış. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Şimdi de bugün insanların zihinleri öylesine şey yapılıyor ki böyle bozuluyor, anlayışları bozuluyor. Efendim kredisiz ekonomi olmaz diye inandırıyorlar insanları.
Maalesef.
Şimdi bunu duyan bir kişi Allah haram mı kılmış? Tamam, ben bıraktım dediği zaman önceden aldıklarını gidip de kimden aldım diye araştırmasına lüzum yok. O ana kadar aldığı
Olamamış.
faizler kendini aldatıyor. Tamam, onlar senin olsun.
Şimdi bu felehu ma selef ifadesi bu bahsettiğiniz tavrı gösteren kişi için. Yani yoksa şunun için değil. Ya ben biliyorum faizin haram olduğunu da hele bir bu işimi de halledeyim ondan sonra
O değil,
bu
o
değil.
değil, o değil.
Bu haram olduğunu öğrendiği an bırakan kişi
O
için Allah-u Teala diyor ki,
başka.
tamam öncesi geçen geçti. Orada
Geçen
işi
geçti.
Allah'a kaldı.
Tabii o kadar.
Çünkü bu tavır da var. Yani işte ya bu arabayı da alalım da ya da evimizi alalım da ondan sonra
Ondan sonra bırakır, öyle yok. Derhal bırakacaksın.
Evet.
Derhal. Ya ama dediğin an sen Allah'a karşı savaş açmış
Tabii.
olursun. Aması olmaz bu iş. Bu emruhu ilallah, işi Allah'a kalmıştır onun. Femen âde feulâike ashabunlar. Tekrar faiziyle dönerse işte onlar cehennem ashabıdır. Cehennemliktir yani. Dünyalar da cehennem olur
Evet.
onların. Hum fîhâ hâlidûn. Sürekli o cehennemde kalacaklardır. Yani ne kadar şey yani, çünkü toplumu ifsad ediyorlar. Biraz sonra daha detaylı olarak konuşacağız. Ondan sonra bak mesela bir şey söylüyor Allah. Yemhakullahu riba ve yurri sadakat. Allah faizi işlemi mahk eder. Mahk kelimesine şimdi Türkçe karşılığı mutlaka vardır da. Yani daraltır. En uygun olan daralma.
Yani
Yani
şöyle anlaşılıyor hocam, bu ifade Kur'an'a baktığımızda ondan beklenen etkiyi sıfıra indirir. Yani siz orada
bırakmıyor.
bir etki bekliyorsunuz, bir gelişme bekliyorsunuz, bir beklentiniz kazanç bekliyorsunuz. Allah-u Teala onu etkisiz hale getirir.
Bak şimdi mah kelimesi ayın her akşam bir şeyi kaybeder, biraz küçülmesi
Evet.
anlamına geliyor. Mesela ayın 14'ünde bakıyorsun, ne kadar güzel. Borç aldığı gün, of be, problemimi çözdüm. Ayın 14 gibi, işim çok gayet. Tamam, biraz yürüyorlar. Bunun ayrıntıları inşallah nasip olur, derste anlatırız. Biraz sonra azalıyor, azalıyor, azalıyor. Bakıyorsunuz ki yarıya düşmüş. Bakıyorsunuz ki artık hilal olmuş, bakıyorsun kaybolmuş gitmiş.
Evet. Hiçbir şey kalmıyor yani.
Hiçbir şey kalmamış. Şimdi
Riba böyle bir şey.
riba öyle bir şey, bakın. Yani Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarından birisinin sahibi. İşte biliyorsunuz ben eskiden bu ekonomi danışmanlığı yapıyordum. Bana dedi, hocam biraz para ihtiyacımız var. Şu Albaraka'nın gelen Albaraka'yı söyler misin? Bizim ihtiyacımızı bir karşılasın dedi. Yani böyle faizsiz yolla. Tamam dedim. Genel müdürüne söyledim. Sonra telefon ettim ona, dedim tamam halledecek. Hocam ihtiyaç kalmadı dedi. Tamam. İhtiyaç kalmadı, biz hallettik. Ne yaptın dedim. Bir banka geldi, oradan kredi aldım. Ha dedim, sen bittin dedi. Sen bittin. İyi bir insanın oğluydu yani, o da inançlı bir kişiydi. Sonra onlarla beraber çalışan şeyler vardı, kişiler vardı. Dedim ki derhal buradan ayrılın. Bunlar ki yakın zamanda batar, ki Türkiye'nin en büyük ihracat yapan kuruluşlarından birisiydi o. Bunlar batar. Siz de bunlarla beraber batarsınız, sizden kimsenin haberi olmaz. Onlar ayrıldılar. Bir süre sonra arası battı gitti. Şimdi efendim, ya öyle diyorsun ama büyük büyük sanayi kuruluşları yok mu? Var, evet. Yine bir gün Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden birisiyle işte beraberiz bir yerde. Ya hocam, sen her zaman faize karşı şey yapıyorsun. Yanında da CEO'su var. Faize karşı çıkıyorsun. Biz ne yapalım yani, faizli kredi olmadan işimizi nasıl yürüteceğiz? Yine o şahsın adını da şu anda Türkiye'de bilmeyen yoktur. Onun için isim söylemiyorum. Anlaşılacak şeyler de söylemiyorum. Dedim ki bak, adamın canını sıkma dedim. Milletin büyük sanayici iş adamı olarak gördükleri para babalarının taşeronu değil mi dedim. Hemen sustu. Ağzını açmadı. Yani şimdi, çünkü dışarıdan öyle görüyorsunuz ama bakın, bugün işte Gazze Savaşı dolayısıyla paraya hakim olan Yahudilerin devletlerin gırtlağını nasıl sıktıklarını bütün dünya görüyor. Ya bunu halletmek zor mu? Bakın, her zaman söylüyorum, dünyanın en kolay işidir. Dünyanın en kolay işidir. Allah'a çok şükürler olsun, Allah nasip etti. En az 30 sene bu işin en önde gelen alimleriyle toplantılar yaptık. Türkiye'de, yurt dışında, her yerde. Bir de o senden de var, ticaret faiz kitabı, istersen gösterebilirsin. Allah'a hamdolsun, yani bu o 30 yıllık çalışmanın da ürünüdür aynı zamanda. O çalışmanın bir özeti mahiyetindedir.
Hocam bence bu kitap hakikaten herkes tarafından okunması lazım. Yani sizin
Ve bütün dillere
çalıştığınız
tercüme.
için de başyapıtı yani bence.
Bütün dillere tercüme edilmesi lazım.
Evet, gerçekten öyle.
Yani ama şimdi yani anlamıyorum. Yani mesela Müslüman olmayanlar bu konularda bize sorular soruyorlar ama ben Müslümanım diyenler hiç yanımıza bile yaklaşmak istemiyorlar. Ya bu tür konularda biraz az böyle üstü kapalı konuşuyorum. Neyse. Şimdi işte bak, Allah-u Teala ne diyor? Allah diyor, faizi işlemleri daraltır. Faizi işe girdiğiniz zaman önce çok iyi, sonra azar azar azar azar gider. Çünkü öyle bir şey vardır ki, faizli kredi aldığınız zaman bir iş yaparsınız, bir yatırım yaparsınız. O yatırımdan kısa sürede bir gelir beklersiniz ama olmayabilir. Çok uzar gider. Mesela az önce söylediğim kişinin, bir beraber bir yemek gördük. Yanımda CEO'su, yani o konuşmadan sonra bir yemeğe çıktık beraber. Yanımda CEO'su duruyor. Böyle o var, böyle Türkiye'nin en büyük zenginlerinden, biz 10-15 kişi kadar var orada. O CEO'su bana dedi ki, ya hocam dedi, tamam öyle diyorsun ama dedi, peki ben çok güzel bir projem var, param da yok, o projeyi nasıl dedi hayata geçireceğim? Peki dedim, bak sen ekonominin içerisindeki bir adamsın. Hayatında bir simit satmamış üniversitelerdeki ekonomi hocaları gibi değilsin. Hiç ellerini taşın altına koymamışlar ki ne olduğunu bilsinler. Yani bu arada mesela Allah'a hamdolsun, ben 4 yaşından beri ekonominin hep içinde büyüdüm yani. Ve hala da ekonominin içindeyim. Bir saniye bir çıkmış değiliz yani. Hala da iş yerimiz var, fabrikamız var. Neyse. Şimdi ona dedim ki, bak sen büyük bir şirketin CEO'susun. Meseleyi gayet iyi biliyorsun. Söyle bana dedim, projeni gerçekleştirmek için kaç liraya ihtiyacın var? Mesela 1 milyon, tamam dedim. Ne zaman, ben sana 1 milyon vereceğim. Ne zaman şey, bak 1 milyon vereceğim, senden de 800 bin lira alacağım. 200 bin lira da benden sana hediye olsun. Ne zamana kadar öder? Mesela 6 aylığına, tamam dedim. Verdim sana 6 aylığına. 6 ay sonra sen bu 800 bin lirayı bana ödeyebilir misin dedim. Tamam, anladım dedi. Anladım. Yahu parayı harcamadığınız zaman para bir işe yaramaz
Yani.
ki. Harcamak zorundasın. Harcadığınız parayı tekrar kazanmak mümkün olmadığı için 6 ay sonra ne yapacak? Tekrar bir yerden kredi alacaksın.
Tamam.
Gene aynı, gene aynı, sürekli daralacak, bir günde batıp gideceksin.
Tabii.
İyi iş yapıyorsan o para babaları seni çıkaracak, sen gitme, sana büyük bir iş yeri açalım, çalış falan, hadi sen falan, öyle yapacak, kendi esirleri yapacaklar. Ama Allah-u Teala bir de burada şunu söylüyor: ve gün bir sadakat. Allah sadakaları da kat kat artırır. Sadaka ne demek? Yardım ediyorsun bir insana ya. Ben zor durumda olan bir adama yardım ettim. Yani şöyle düşünelim bakın. Diyelim şurada 1.000 kişi var. Herkesin diğerine 150 lira borcu var ya da 100 bin lira borcu var. Öyle kabul. 100 lira diyelim, yani hiç şey yapmıyorum. Şimdi benim de 100 lira borcum var. Sen tuttun bana 100 lira sadaka olarak verdin. Ve o borcu ödeyemediğimi biliyorsun. Neyse. Aldım o 100 lirayı senden. Hemen borcum olan kişi ödedim. Onu da başkası, o da ödedi. O ona derken birkaç dakika sonra bakarsınız ki sizin o 100 liranız 100 bin liralık iş görmüş.
Evet.
Halbuki sen onu faize verseydin mümkün değildi. Evet, bir şeyde piyasada belli bir süre bir hareketlik başlatır faizi kredine. Takım üretim yapılır, satış falan filan. Ama bir müddet sonra o yani dolunayın her gece bir şeyinden kaybetmesi gibi ekonomiyi sıkıntıya sokar. Dolayısıyla mesela sadaka diyor. Bu sadaka kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zekat için kullanılan bir kelimedir. İşte Tevbe suresi 60. ayette 8 gruba verilir bunlar. Gerçekten inanılmaz güzellikte bir faiz vergi sistemidir o sadakalar. İnanılmaz güzellikte şeydir, bir hizmettir. Ve hayal edilemeyecek güzellikte bir vergi alma usulüdür. Mesela devlet milletten para olarak vergi alır. Ya adam para üretmiyor da bunlar niye parayı vergi olarak alıyorsun ya? Mal ürettiğinden alsana. Zekat öyle ürettiğinden alınıyor. Adamı sıkıntıya sokmuyorsun ki. Ama burada sıkıntıya şey yapıyor. İşte burada bir defalarca anlatmıştım. Rahmetli Özal başbakan olmuştu. 80'li yıllardaydı. Tarihini net olarak hatırlamıyorum. İstanbul'da bir toplantı düzenledim ve şeyi davet ettim. Neydi o? Her zaman hemen aklıma gelen kelime şimdi gelmedi. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan uzmanları davet ettim. Dedim ki Türkiye'deki zekat potansiyelini bize anlatın dediler. Öyle bir çalışma yok ya. Olsun, elinizdeki bilgilere göre. Ya geldiler, o senenin vergi miktarının 4 katını çıkarttılar. Bir de onun harcama kalemleri inanılmaz güzelliktedir. Yani burada da işte Allah sadaka diyor. Ve orada hayal edemeyeceğiniz gelişmeler sağlanır. Yani mesela rahmetli Erbakan'ın bir 6 aylık başbakanlığı var. O günleri yaşayanlara sorun Türkiye'de. Hiç kimse unutamaz o günlerin güzelliğini. Çünkü o şeyde başbakan olduğu zaman bize dedi ki ya bize bir program gönderin, şey yapıp bize gönderdik. Gerçekten samimiyet duygu burada, ama ona tabii dış müdahalelerle görevi bıraktırdılar. Evet. Tamam. Şimdi burada senin söyleyeceğin var mı?
Şimdi bugünkü dersimizin adı tabii faizli sistem, faizin sebep olduğu çöküş başlığı olduğu için şöyle sorular geliyor. Biraz da onlara cevap babında olsun. Ya şimdi benim işte kıdem tazminatımı aldım, şöyle bir birikimim var veya ailemden şu kadar para kaldı. Faiz de haram, biz şimdi ne yapacağız? Ya da bunu faize koyarsak nasıl bir sonuç çıkar ortaya gibi. Yani anlaşılan Müslümanlar da kafalarında, zihinlerinde faizin haram olduğunu bilmelerine rağmen neden bunun toplumu ifsad ettiğini anlamış değiller. Oysa biz baktığımızda bunun çok rahat görebiliriz, bunun nasıl toplumu çökerttiğini.
Evet.
Şimdi tasarruf dediğimiz şey, yani ki insanların para biriktirdikleri veya ellerinde olan toplu bir parayı değerlendirmelerini düşünelim. Bunlar nasıl değerlendirilebilir? Bugünkü sistemde işte kredili ya da faizli bir sistemin içerisine sokulabilir ve oradan bir faiz geliri beklenebilir. Diğeri de ortaklık kurulabilir. Yani işte parası olan sermayeyi koyar, işi yapacak olan emeğini, bilgisini neyse artık onu koyar. Böyle bir ortaklık meydana gelir ve burada da yine bir gelişme olur. Zaten olması gereken de aslında budur. Çünkü para sizin az evvel söylediğiniz gibi durduğu yerde hiçbir iş görmeyen bir şey. Ve hiçbir iş görmemesi de gerekir. Ama bugün üretilmiş olan, paraya verilmiş olan hayali işlev sonucunda faizli bir sistem ortaya çıkarılmış ve bir finans sektörü diye bir sektör uydurulmuş. Ve burada para aslında hiçbir iş yapmadığı halde sanki kazanç sağlıyormuş gibi gözükür hale
Para
getirilmiş.
iş yapar da o parayı şey yapan
Kullanmak.
faize kredi verenler iş yapmıyor, işi engelliyorlar.
Tabii yani duran para demek lazım.
Ha,
Tabii. Duran para
duran para hiçbir iş yapmaz.
hiçbir iş yapmaması gerekirken sanki oradan bir gelir geliyormuş gibi insanlara faiz ödenerek işte tasarruflarınızı şöyle değerlendirin, böyle değerlendirin gibi bir takım
Bak
şeyler söyleniyor.
istersen şöyle bir örnek verelim. Mesela şöyle fazla söylüyorum, 100 kişilik bir köy diyelim yani. Çünkü ya da artık bir yerleşim yeri ya da hadi 1.000 kişilik olsun. Orada insanların toplam paraları diyelim işte 10 milyon lira ya da 100 milyon lira. Tamam, 100 milyon diyelim. Toplam paraları 100 milyon lira. Şimdi o 100 milyon lirayla oradaki bütün alım satımlar yapılıyor. Çünkü para vücuttaki kan gibidir. Yediğiniz gıdalar hazmedilir ve bağırsağınıza gelir. Bağırsağınızdan o gıdalar emilir, kana karışır. Kan onu alır, bütün ihtiyacı olan hücrelere dağıtır. O hücrelerin atıklarını alır, ilgili yerlere götürür. Onları işte karaciğere gider, akciğerden gider, oksijeni alır, her ilgili bütün yerlere dağıtır. Ama bu sırada kanın miktarında ne bir artış olur ne azalma. Bu hücrelerden hiçbir tanesi kan yemez. Peki bu dolaşımda küçücük bir aksama olursa ne olur?
İşte bu aksamanın olduğu bölge kangren olur. Orada hastalıklar meydana gelir.
Peki kan miktarı azaltılırsa ne
O
olur?
zaman da tabii vücut sistem çöker zaten.
Sistem çöker. İşte şimdi burada 100 bin kişilik, ya 100 kişilik yer diyelim. Ya da neyse kaç kişilikse. Burada toplam para 100 milyon lira. Buraya bir banka kurur. O 100 milyon lirayla bir kan akışı gibi bütün herkesin ihtiyacı karşılanıyor. Öyle. Çünkü ben gider fırından bir ekmek alırsam fırıncı o parayı un satan kişiye verir, un satan kişi onu çalışanlarına verir ya da buğday satanına verir. O buğday satan ona böyle buna çarpan etkisi denir ekonomide.
Ama aslında aynı para dönüyor.
Aynı para işliyor, aynen
Miktar değişmiyor.
kanın dolaşması
Evet.
gibi. Hiç parada ne artma ne azalma oluyor ama kimin yanına giderse onun işini
Evet.
görüyor. Oradan gidiyor başka tarafa ve paraya müdahale yok. Kana müdahale olmadığı gibi. Gidiyor, gidiyor, dolaşıyor, bütün işe. Ama buraya bir banka kurulsa, dese ki beyler, işte sizin paranıza ben %10 faiz vereceğim. Bakacak, ulan biz %10 kârı elde edemiyoruz. Bu adam %10 faiz verecek. Aa, ne güzel. Orada parası olan kişiler getirseler o 100 milyon liranın 20 milyon lirasını buraya yatırsalar. 20 milyon lirayı da işte belli bir faize yatırmışlar. Diyelim %10 faize 22 milyon almak üzere yatırdılar. Peki ne oldu piyasadaki
80 milyona düştü
o
para.
80 milyona düştü ve aynen vücuttaki kan azaldı.
Azaldı.
Azaldı. Orada azaldığı için bu defa diyecek ki onlara gel, yani belli bir süre bir kere o oradan para alınmış oluyor. Tamam.
Tabii.
Vücutta kan zayıflıyor ve piyasa çok ciddi sıkıntıya girmeye başlıyor. Oradan tamam diyor ki kimin paraya ihtiyacı varsa gelsin vereyim. Kimin? Herkes alamaz ki. Buradan para alabilmesi için
Teminat göstermek.
teminat göstermesi lazım. Herkes bu teminat gösteremez. Yani hadi haramlığını bir kenara bırakalım yani. Herkes de hadi ne oldu? Orada işte 30 kişiden 100 kişi diyelim. 30 kişiden alınan paraları 2-3 kişiye verdi. Ne oldu şimdi bu adam? Bu adam orada kısa sürede büyür ve büyük bir iş yeri haline gelir. Diğerleri de bir müddet sonra batar ve bunlar da iş veren olmaktan çıkıp işçi olarak maaşlı eleman olmaya gayret ederler, araştırırlar. Peki buradan şeyi ödeme zamanı gelecek,
Kredi.
kredileri.
Evet.
O zaman para bulamayacaklar.
Evet.
Ne
Çünkü
yap?
paranın miktarı aynı.
Aynı para.
Parada bir değişme yok.
Yok, şey yapıyor. Ay bir de o paraya artık banka sahibi olmaya
Tabii.
başlamış. O zaman nereden bulacaksın?
Bankadan
Hadi
kredi.
gel sana bir de kredi vereyim. Bir daha bir müddet sonra da bunlar artık batacak, batarlar burada. O zaman burayı bırakıp başka yere kaçmanın yollarını ararlar. Bakın köyler boşalmış, kazalar boşalmış, küçük şehirler boşalmış. Üretim yok, bir şey yok. Bir acayip bir yapı oluşuyor yani. Aynı tıpkı işte vücutta o hücrelere kan gitmiyor. Vücudun bazı organları artık bozulmaya başlıyor. Kangren olmaya başlıyor. Ne bileyim artık da tabii doktor olmadığım için neler olduğunu söyleyemiyoruz.
Hocam isterseniz bu bahsettiğiniz olayı böyle madde madde nelere sebep olur
Tamam,
şöyle
tamam.
kısaca görelim. Kredi sisteminde neler oluyor? Kredi faiz garantisiyle alınır. Kullanım süresi yapılacak ekonomik faaliyetin süresinden bağımsızdır. Yani siz kredi aldığınız zaman bunun faizini ödemek zorundasınız veya birisi bankaya parasını koyduğunda faiz karşılığında hiçbir şey yapmayacak. Biliyor ki belli bir süre
O
sonra
yatacak.
yatacak.
Bankada yatacak. Bankada
Banka
çalışmayacak.
zaten çalışmıyor, yatıyor. Dolayısıyla burada herhangi bir ekonomik faaliyet olmadı. Hiçbir şey yok aslında.
Onların yaptığı ekonomik bir faaliyet değil.
Değil.
Evet.
İkincisi, faizli borç ekonomik faaliyet değildir dedik. Ekonomik faaliyet alınan borcun kullanılmasıyla başlar. Yani
Tabii.
sizin gidip bankadan borç para almanızın ekonomik bir faaliyet olması mümkün değil. Böyle bir şey.
Ama onu giderdi. Onunla bir mal alırsın, bir
Onu
borç
iş
ödersin, bir şey
yaparsın.
yaparsın. O bir
O zaman
ekonomik
ekonomik
faaliyet olur.
faaliyet
Evet.
başlar. Bu faaliyetin ne borçlanma süresi içinde sonuçlanması ne de karla sonuçlanması garanti edilebilir. Bu yüzden faiz yükü ekonomik faaliyetin başarısını engelleyici bir yüktür. Yani siz gittiniz bankadan faizli borç aldınız, onunla iş yapacaksınız. İşinizin batacağını veya yürüyeceğini, kâr edip etmeyeceğiniz, hatta sizin planladığınız süre içerisinde o işi yapıp kurup faaliyete geçirip geçiremeyeceğinizin bir garantisi yok. Ama bankanın size verdiği borcu koyduğu vadede faiziyle beraber almayı garanti
Tabii
ettiği
sen
kesin.
buna bir şey teminat vermek zorundasın.
Vermişsiniz tabii ki yani siz
Şey
işiniz
yapmazsan sen malların elinde
aynen
kalır.
öyle işiniz baştan aşağı risk dolu ama banka bu riskin hiçbirine katlanmıyor.
Asla.
Ve üstelik bir de artı sizin üzerine ek olarak ekleyemeyeceğiniz bir miktarı da sizden talep ediyor.
Tabii bir
İşte
de risk. Evet doğru.
faiz olan kısmı. Mesela dünyanın en geçerli, en karlı işini de bulsanız, ya bunun depremi var, yangını var, işte bugünlerde görüyoruz Allah korusun, savaşı var. Yani hiç akla gelmeyen bir sürü sıkıntıyla imtihan oluyoruz. Yani bu hiçbir iş %100 garantili bir şey değil ama banka bunu garanti
Ama
halinde
peki bunun
getirecek.
yerine bir ortaklık olsa?
Bunun yerine ortaklık olduğu zaman ne oluyor? Ortaklıkta parayı koyan kişi de aynı sıkıntıları göğüslemek üzere aynı riske girmiş oluyor.
İyi ya o da kârdan pay alır.
Dolayısıyla kâr ederse payını alacak, zarar ederse zararına katlanacak. Bu da ne işe yarayacak? O adamın yani sermayedar bile olsa diyelim ki hiçbir işten anlamayan mesela diyelim ben tornacıyım. Torna tezgahı alacağım, param yok. Sanatım var, o işi yapacağım ve bir şeyler üretip satacağım. Ama bu işe para koyacak sermayedarın ne tornayla ne tezgahla ne ticaretle hiçbir alakası olmadığını düşünelim. Ama ortak olduktan sonra ister istemez benim çalışmamla ilgilenecek, bu işin nasıl ilerlediğiyle ilgilenmeye başlayacak. Çünkü zarar ederse kendisi de kaybedecek. İşin düzgün ilerleyebilmesi için, doğru yapılabilmesi için kendisi de çaba sarf edecek. Hiçbir şey yapmasa takibini yapacak.
Tabii.
Bu konuyla alakalı sürekli ilgilenecek, gelecek, gidecek, ne oldu, hesaplarımız ne durumda, bunları ortaya koyacak. Yani aslında başlangıçta hiçbir şeyi bilmeyen bir sermayedarken Belki işin sonunda zarar bile etse aslında işi öğrenmiş, en azından ticareti öğrenmiş bir kişi haline
Ya
gelmiş
o
olacak.
ekonominin içerisinde, merkezinde.
Merkezinde olacak tabii.
Yani zaten şeyler, mesela şöyle bir söz vardır, çok hoşuma gider. Şeyde, bu ekonomik hayatta, gün olur yılı besler, yıl olur günü
Günü besler.
besleyemez.
Aynen öyle. Besleyemez. Evet, aynen öyle. Doğru.
Dolayısıyla ekonomi de bu da tabii bir şeydir. Belki siz mal üretimiyle meşgul olduğunuz için bu defa daha iyi üretim, daha güzel üretimin peşinde düşersiniz. Ama öbüründe üretim kalitesi sürekli düşüyor.
Tabii.
Doğal üretim kayboluyor.
Hocam, zararla biten bir iş ya da zarar eden bir işe yatırım yapıldığını bile düşünsek, siz zarar ettiğiniz zaman bankadan faizli borç aldıysanız artık sizin hayat şartınız ortadan kalkıyor. Çökmek ve ölmek zorundasınız. Başkasının yanında köle olmak zorundasınız. Ama birisiyle ortak olup bu işe girdiğinizde en fazla biraz para kaybedersiniz. Yine tamamını da götürüp atmazsanız yine bir miktar elinizde bir şey vardır. Ya başka iş yaparsınız. Hiçbir şey yapmasanız nerede yanlış yaptığınızı tespit edip tekrar düzeltecek bir vaktiniz, bir imkanınız olur. İşi öğrenmiş olursunuz.
Bir işi öğrenmiş oluyorsunuz. Olayların içine, ekonomik hayatın içine
Tabii.
giriyor, gerçekleri görüyorsunuz.
Görüyorsunuz, evet.
Ama parasını faizli borca vermiş olan kişinin ekonomi, onu hiç ilgilendirmiyor.
Tabii. Dolayısıyla faizde parası bulunan kişinin hiçbir gelişimden söz edemiyoruz. Ne
Çoğunlukla
bilgi bakımından, ne ekonomik faaliyet bakımından hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani bu kişi ne yapacak peki? Aydan aya aldığı faizle de yetinmediğini düşünelim. En fazla hani bir birikimi olduğunda tekrar faize koyacak veya girip bir yerde maaşlı çalışacak. Yani başkasının kölesi olacak. Çünkü o faize koyduğu para da aslında faiz gelirinin kendisine artı bir şey olduğunu zannediyor ama bu işlem sürekli yapılan toplumlarda bugün enflasyon dediğimiz muazzam bir çöküntüyü ortaya çıkar. İşte bugünkü enflasyonun tek sebebi faiz değil mi yani? Bunda
Tabii, yani zaten faiz yoksa enflasyon olur. Pahalılık
olmaz.
olur. Pahalılık aynı
Pahalılık tabii olur.
enflasyona ayrı
Enflasyon
bir
başka bir şey. Çünkü enflasyonda
durum.
bakın bugün insanların mala olan talebini azaltmak için faiz yükseltiyorlar. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Faizi yükselttiğiniz zaman fiyatlar da ister istemez yükseliyor. İnsanlar bir aldığını bir daha aynı fiyata almamak için daha çok mala talepte bulunuyor. Yani dolayısıyla
Ama onu almak için de borçlanıyor.
bu
Daha da
sefer
büyük sıkıntı
tabii
gibi.
borçlanıyor. Bu ikisi birbirini sürekli bir sarmal. Yani bu paradoksun içerisinden çıkmak mümkün değil. Hele faiz yükselterek çıkmak, faizli sistemin içerisinde çıkmak mümkün değil. Yapacağınız şey üretimi artırmak. Siz yılda %50 faiz verdiğiniz bir yerde neyin üretimini artıracaksınız? Kim parasını
Yani %50'ye gerek yok. %1 bile
yüzde bir bile
olsa
olsa niye gidip adam sıkıntısına katlanıp iş kursun faiz mi alırım geçinirim diye elinde büyük sermayeler olan böyle düşünecek.
Bak, ben az önce size Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birisinin CEO'sundan bahsettim.
Evet.
Adam işte 1 milyon liraya olsa ben projemi gerçekleştiririm. Ne zaman ödersin? 6 ay sonra dedi. Peki dedim, ben sana 1 milyon vereceğim. 6 ay sonra bana 800 bin lira öde dedim. Bak, 200 bin benim hediyem olsun. Sen dedim ekonomisine bir ödeyebilir misin?
Mümkün değil ki.
Aa,
Mümkün
düşündüm. E ne yapacaksın? Tamam, şimdi anladım dedi. Tekrar tekrar kredi alacaksın. Ne yapıyor bunlar? Bunlar, bak dikkat edin, artık küçük işletme diye bir şey kalmadı.
evet,
Bu para
aynen.
sahiplerinin, sadece faize girmeyenlerin işletmeleri var. Onlar devam ediyor. Bu para sahipleri, büyük işletmeleri tamamen esir alıyorlar kendilerine. Onlara böyle şey olarak, yani doğal olmayan yollardan üretimler yaptırarak insanların sağlığıyla uğraşıyorlar. Ve o insanları da kendilerine işçi yapıyorlar.
Evet.
Bugün tam bir sömürü düzeni vardır. Tam bir kölelik düzeni.
Kölelik.
Tam bir kölelik düzeni. Adam kendine köle demiyor. İşte şeyde çalışıyorum diyor. İşçi falan yerde çalışıyorum. Ya bir şeye soruyorsunuz. Okuyan kişiye ya da bir çocuğa soruyor. Ne olacaksın? Ya ben şu olacağım. Hep söyledikleri işçi olmak, başka bir şey yok.
Evet, aynen öyle.
Halbuki herkesin, mesela eskiden ben hatırlıyorum Erzurum'da, herkesin evinde ya horozları tavukları olurdu, yumurta üretirlerdi, ya sığırlar yani inekleri olurdu, üretirlerdi, süt üretirlerdi, koyunları olurdu. Yani bir taraftan işçi iş olarak çalışıyorsa diğer taraftan da
Üretici.
işveren.
Evet.
Hani üretim son derece önemlidir. Her an her şey değişebilir.
Tabii. Sonra şöyle devam edelim. Zaten bunları konuştuk. Paranın kendisi hiçbir ihtiyacı karşılamaz. İhtiyaç karşılamanın vasıtası olur. Bu sebeple dolaşımda olması gerekir. Dolaşımda olmayan para hiçbir işe yaramaz. Dolaşımdaki para herkesin işini görür. Bu sırada piyasadaki paranın miktarında bir değişim olmaz. Az önce sizin anlattığınız. İş gören hep aynı miktardaki paradır. Ne artar ne eksilir. Ancak faizli borçla işleyen sistemde ödeme günü geldiğinde para faiziyle birlikte piyasadan çekilir. Bu da dolaşımdaki paranın sürekli eksilmesi demektir. Acil para ihtiyacı doğar. Bu da faizli olursa piyasa daralmaya devam eder ve sonunda çöker.
Mesela sen kalbi banka olarak düşün. Kan gönderdiği şeylerden diyor ki sen bana biraz fazla kan göndereceksin. Üretemez ki, nasıl göndersin
Ben
sen?
üretmiyorum ki. Nesini göndereyim?
Ben üretmiyorum
O da
ki.
başkasından alacak.
Ama kana ihtiyacım olduğu için hadi gönder, hiç olmazsa ölümden daha iyidir diyecek. Bir müddet sonra gönderemeyecek. Ne
Tabii.
yapacak?
Tabii. Bitecek yani. Ölecek.
Bitecek yani, vücut bitecek. Ve ne olur, köleleşiyorlar işte bugün. Yani bu hürriyet diye bir şey yok bugün yani.
Evet, aynen öyle. Bu az evvel anlattığınız hocam o büyük sermayelerin küçük işletmelere hakim olması da şöyle kısaca özetlenebilir. Teminat gösterme şartı, geriye ödememe riski olması sebebiyle kredi alabilecek girişimci sayısı azdır. Bu da faizli sistemde birkaç kişinin büyük sermayelere hükmetmeye başlamasına sebep olur. Girdikleri ağır faiz yükünü halka taşıtmak istediklerinden reklamlar, dev iş yerleri açmak gibi harcamalarla piyasanın hakim olmaya çalışırlar. Bu da küçük işletmelerin yok olmasına sebep olur.
Sus işletmeleri bitirir.
Kredinin adına finansman
Bir
maliyeti
defa ne
denilen bir
oluyor
maliyeti
biliyor
vardır.
musun? Bir şeyler. O büyük işletmeler de işte sizin yerli işletmeleriniz olmuyor.
Tabii.
Bazıları yerli, çoğusu yabancı.
Tabii.
Yani dışarıdan sizin ekonominiz de işgal edilmiş vaziyette oluyor. Adamlar istediği zaman istedikleri şekilde sizi sıkıntıya
Tabii.
sokabiliyorlar yani.
Sizin bir de varlıklarınızı, değerlerinizi de sömürüyorlar, alıyorlar.
Her türlü değerlerini sömürüyorlar.
Kredinin adına finansman maliyeti denilen bir maliyeti vardır. Bu maliyet ticaretin her safhasında fiyatlara eklenir. Finansman maliyetinin ana sebebi krediye ödenen faizdir. İşte az evvel söyledim, çünkü siz bir yer kurabilmek için eğer gidip de faizli borç alırsanız oraya, ya bir daha doğrusu bir miktar sermaye alabilmek için faizini ödüyorsunuz, ona katlanıyorsunuz. Bu da onun
Onu
maliyeti.
ödeyeceğin faizi de sen maliyete ilave ediyorsun.
Tabii maliyeti ilave ediyorsunuz. Dolayısıyla fiyatların yükselmesine sebep oluyorsunuz.
Fiyatların şimdi o faizle çalışmayan kişiye yükseltmek zorunda kalıyor.
Tabii.
Çünkü fiyatları yükselttiği zaman onun parası da yetmeyecek
Tabii.
almaya. O da yükseltmek zorunda kalıyor. Bu da enflasyonu meydana
Tabii.
getiriyor.
Enflasyon zaten böyle olan bir
Tabii.
durum. Ama ortaklık dediğimiz şeyde finansman maliyeti diye bir şey yok. Yani
Yok.
zaten finansman maliyeti ne demek? Yani o kadar saçma bir ifade ki aslında. Sadece faizli sistemde olabilecek bir şey. Normal.
Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında Osmanlı'nın dönemine kadar, Ebu Suud dönemine kadar enflasyon diye bir şey yok. Ebu Suud para vakıfları diye bir, yani %100 Kur'an'a aykırı bir sistem oluşturdu. Eski Hanefilerden İmam Muhammed'in adını kullandı ki hiç onun söylediğiyle alakası yok ki, o kitapta onun ayrıntıları da vardı.
Evet.
Şimdi ve Osmanlı'yı batırmaya başladı. Ondan sonra artık şeyler artmaya başladı. Hele 19. asırda Osmanlı'nın çektiği sıkıntılar. Yani Allah'a şükür ben onu arşiv belgelerinden biliyorum. Çünkü mahkeme arşivini idare ettim. Benim odamda Ebu Suud'un, yani o çalışma odamda Ebu Suud'un o para vakıflarının bütün belgeleri vardı. Hep orada neler yaptıklarını. Ondan sonra 19. asırdaki Osmanlı'daki çöküşün inanılmaz boyutlarda olduğunu yani bir evraktan görüyordum. Gerçekten yani nasıl oldu o çöküş oldu, hayret ediyorum. Bak o zaman şunu söylerdim sık sık kendi kendime. Ya Osmanlı'da bir tane ekonomiden anlayan adam yok muymuş? Şu anda bakıyorum. Aa, bunu ilim haline getirmişler ya.
Maalesef. Şu an okullarda bu öğretiliyor hocam. Bankanın kredili borçtan aldığı faiz, tasarruf sahibine verdiği faizden daima daha yüksektir. Yani çünkü bankada kendisi işte diyelim ki size %10'dan şey veriyorsa, kredi veriyorsa, tasarruf sahibine %7 faiz veriyor. Aradaki o %3'te kendisine bir tür kar
Ya
da
zaten
düşüyor.
bugün para sisteminde %3 falan yani değil. O
Tabii değil, aynen öyle.
yüzdesi hesap edilemez. %1000, 2000, 3000,
Evet.
5000.
Bankanın verdiği faizli borç fiyatlara yansıyacağından tasarruftan beklenen gelir daima fiyat artışlarından az olacaktır. Bu da faizden elde edilen gelirin gerçekte kayıp olmasına sebep olur. Kredi kullananlar ödeyecekleri faizi ürettikleri mal ve hizmetlere ekledikleri gibi kendi öz sermayeleriyle ürettikleri mal ve hizmetlere de yansıtırlar. Yani adam diyelim ki parasının bir kısmıyla gidip bankadan kredili borç almış. Ona tabii faiz ödeyecek. Onu da ürettiği malın üzerine yansıtacak. Yani bu o adamın aldığı faizli borcu aslında sattığı malı alan kişiler ödemiş oluyor bir nebze. Fakat faizli borç olarak almadığı kendisine ait olan sermayesiyle yaptığı işin onunla ürettiği malın da üstüne aynı şeyi
Mecburen koyacak
koyuyor.
çünkü fiyatlar sürekli yükseliyor.
Fiyatlar yükseliyor. Bir de yani fırsat maliyeti dedikleri bir maliyet var. Kendisi diyor ki yani ben bunu götürüp faize koyabilirdim ama koymadım. İşletiyorum.
Yani
O zaman
buradan kazanayım.
buradan da kazanayım. Onu da mala yansıtayım. Faiz enflasyona sebep olduğu için sermaye sahipleri enflasyona karşı korunma ihtiyacından dolayı da bu fırsat maliyetine ürettikleri, sizin söylediğiniz, ürettikleri mal ve hizmetin fiyatına eklerler. Kredi sisteminde servet zenginlere akar. Halkın alım gücü sürekli düştüğü için veresiye alma özendirilir. İnsanlar borçlarını ödeyemez duruma gelene kadar bu böyle sürer gider. Kredi sistemi tasarruf sahiplerini etkisiz hale getirir. Onların olan bitenle ilgilenmeleri gerekmez, paralarıyla ilgilenmez ve atıl kalırlar. Dolayısıyla ekonomiden ve
Bir de
çalışma hayatından
bir
koparlar.
şu vardır yani parasını bankaya faizli olarak yatıran kazandığını zanneder. Halbuki fiyat artışları yani enflasyon onun kazandığını da bitirir.
Tabii.
O da kaybeder.
Çok sanal
Çok sanal bir
bir
şey.
artış aslında.
Bir de o nasıl olsa gelirim var falan filan diyerek de kendinden şey yapar böyle işsiz çalışmaz hale getirir.
Tabii.
Ya da psikolojisi bozulur ve toplum tümüyle sıkıntıya girer. İşte bu asıl şey Allahü Teala bak burada ne diyor? Şeyde bu Bakara suresinde 277. ayette bakın.
Herhalde.
Evet ha. Yok 278. 278. ayette diyor ki Allah Ya eyyühellezine amenüttekullah vedebu ma bekiye miner riba in kuntum mu'minin. Ey imanlı, ey iman eden, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah'ın koyduğu kurala asla şey yapma. Eğer inanıyorsanız böyle yaparsınız. Ben müminim mi diyorsunuz? Ya tabii Allah'a inanıyorum. Aminna faiz haramdır. Ne demek? O, yani öyle şey mi olur? Bu iş lafla değil. Oyun mu oynuyorsun?
Evet.
Allah sana bırak diyor. Ondan sonra diyor ki fe edenu bi harbi min Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşla yüz olduğunuz bilin. Bir savaş açıldığı zaman mesela bugün İsrail'deki savaştan bütün İsrail halkı etkilenmiyor mu? Sadece Gazze'liler mi etkileniyor?
Yok. Bütün
Ya
hatta hiç
savaş
ilgisi olmayan kişiler de.
hiç ilgisi olmuyor. Savaş tüm sistemi
Tabii.
bozar. İşte bugün faizli ekonomide tüm sistem bozulur.
Yani siz hiç faize bulaşmamış olsanız bile etkileniyorsunuz.
Tabii hiç
Bir
faize
enflasyonu
bulaşmıyorsunuz ama
yaşıyorsunuz.
enflasyondan yani şimdi fiyat artmış. Ben ona o fiyatı vermiyorsam vermem. Mecburen vereceksin.
Hocam bu okuduğunuz ayet aynı zamanda şimdi şöyle deniyor ya, şimdi peki faizli sistemi kaldırdık yerine ne getireceğiz? Yani siz bir sistem önermiyorsunuz ya da işte siz bir çözüm önermiyorsunuz. Sadece faizin kötü yanlarını aktarıyorsunuz vesaire deniyor. Halbuki Allah Teala burada söylüyor. Ve zeru ma bakiye miner riba. Yani bırakacaksınız gidecek yani bu
Faiz alacaklarını bırakacaksın.
bırakacak bu kadar basit.
Bu
Yani
kadar.
artık daha benle bir şey yapmanıza gerek yok ki. Yani sistem bu işte, faizli bir sistem olmaz. Bunu kabul etmeyeceksiniz ve siz faizin olmadığı bir sisteme
Tabii.
yöneleceksiniz. İşte ortaklık olacak, karzı hasen olacak insanlar, zekat sistemi olacak insanlar birbirlerine o
Bak,
zekattan...
tamam, bak, esas rolü şu yapmak lazım. Yani şeyde 2008 krizinde Almanlar çağırdığı zaman bu şeyin bunun bir çıkış yolu var mı falan. Ben onlara dedim ki bak sizde dedim ekonomik kriz yok. Sizde bilgi krizi var dedim. Tabii şaşırdı adamlar. Ne demek bilgi krizi var?
Almanlar.
Yahu dedim sabahleyin buraya gelirken hanginiz tabağınıza para doğrayıp yedi? Ya da buraya gelirken hanginiz paraya binerek buraya geldi? Ya da hanginiz üzerinize para giyiniyorsunuz? Yahu insanın ihtiyacı mal ve hizmetedir.
Evet.
Para bu ihtiyaçları karşılamada bir aracıdır. Ama eğer siz dedim ya üretim yapan bir ülkesiniz. Böyle bir ülkede kriz olur mu? Sizdeki şey yani ekonomi şey var, bilgi krizi var. Ekonomik krizi yok. Gerçekten son derece etkilenmişler. 2 saat kadar onlara anlattım meseleleri. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ekonomik sistemi tabii Allah'ın kurduğu bir sistem, muhteşem bir şeydir. Ve ondan sonra şeyi anlattım işte bu kan dolaşımını anlattım. Bırakın paraya asla müdahale etmeyin. Para serbest dolaşsın. Buna herhangi bir müdahale ettiğiniz an işte vücuttaki kan miktarını azaltmış olursunuz. Gerçekten ondan sonra çok ciddi değişiklikler yaptılar. İşte faizsiz kredi verdiler falan uzun vadeli. Neyse o ayrı bir konu. Şimdi insanın ihtiyacı paraya değil, mal ve hizmetedir. Para mal ve hizmetin dolaşımını sağlar. Mal ve hizmet olması dünya kadar paran olsun. Yani
Evet.
şurası ağzına kadar para da olsun. Yani diyelim ki şurada var 500 trilyon para. Bana bir bardak su verir mi?
Yapacağım.
Benim bir tane ekmeğe ihtiyacım olsa karnımı doyurur mu? Ya benim ihtiyacım mal ve hizmetedir. Bu paralar onun için aracıdır. Yine işte kan örneğini verdik. Dünya kadar kan olsun. Kanı yiyemezsin, içemezsin. Hiçbir işe yaramaz. Ama vücut gıdalarını hücrelere götürmek konusunda olmazsa olmazdır. Yani parayı hapı almak değil ama yerinde kullanılması lazım. Asla paraya müdahale edilemez. Paraya yapılan müdahale topluma karşı açılmış bir savaştır. İşte Allah burada bunu söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Eğer tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. Ana maldan ne anlıyorsun sen? Ana malın senindir diyor.
Yani faizi hariç faiz.
Mesela altın bir şey yaparım. Mesela ben sana 100 milyar, ya pardon, 100, 1 milyon borç verdim. Mesela Türk lirası borç verdim. Sen bana ana malını yani faize borç verdim. Faiz tevbe ettim. Sen sadece ana malımı vereceksin. Kaç lira, ne vereceksin?
1 milyon.
1 milyon. Daha fazla verebilir misin?
Yok be.
Peki arkasından da ne diyor? La tazlimune ve la tuzlamun. Zulmetmeyeceksiniz,
Zulme
zulmet bırakmayacaksınız.
uğramayacaksınız.
Peki şimdi bu paranın değeri sürekli düşüyor. Ben sana o 1 milyonu verdiğim zaman aldığım malları sen bana iade ettiğin zaman alamıyorum.
Tabii. O zaman demek ki borcu aldığım ya da parayı aldığım günkü değerinden vermem lazım ki siz de haksızlığa uğramış
Bak
olmayın.
ne haksızlık edeceksin
Evet.
ne de haksızlığa uğrayacaksın. Şey de olabilir, deflasyon da olabilir.
Tabii.
Paranın değeri yükselmiş de olabilir. Ama eğer altınsa o reel değere sahiptir. Orada kimse kimseye haksızlık etmez. Peki bu ayete göre yani bak ana malınız sizin de dediğine göre Allahü Teala faizin oranı kaçtır? 1 milyarda 1 alsam faiz
Faiz
olur mu?
olur tabii.
Olur.
Tabii.
Faizin oranı diye bir şey olur mu?
Tabii. Faiz diye bir şey yok. Yani sıfır demektir.
Tabii. Şimdi bazıları tutuyor mesela şeyin Ali İmran suresinin 130. ayetinde la te'kulu riba da'fen mudafe işte kat kat
Evet.
faizi yemeyin. Diyorlar ki ha işte bu Bu şey değil, normal faiz
Hatta
değildir.
işte oradan dolayı riba faiz değildir diyorlar. İşte neymiş efendim? Riba tefecilikmiş yani işte böyle sürekli birilerine
Yani bu yasal olmayan faiz.
evet.
Ya faizin tövbe estağfurullah neyse. Şimdi bakın Arap dili açısından adafe mudafe faizin olmazsa olmaz özelliğidir. Onu anlatıyor. Yoksa böyle işte burada Allahü Teala ne dedi bakın. Milyarda bir bile alamazsınız dedi.
Evet.
O zaman o faizin özelliğidir. Faize girdiniz mi artar da artar artar da artar seni perişan eder. Piyasayı perişan eder.
Zaten hocam devamındaki ayette de ve inkâne zor suretin fe nazirutun ilâ meysiretin yani bu da gösteriyor ki zaman ver ama asla şey yapma o insandan fazlasını isteme demiş oluyor.
Mesela tam adam
Borçlar.
alacaklı olduğun kişinin ödeme gücü yok. Rahata kavuşuncaya kadar bekle,
Bekle.
adama dokunma.
Evet.
Çalışsın, kazansın, versin. Hiçbir ilave alamazsın.
Evet.
Ama arkasında ne diyor? Ve en
Tasaddık.
tasaddaku hayrun lekum. Onu sadakaya saymanız, yani zekata saymanız için daha hayırlıdır. Eğer
İyi.
bilseniz. Tamam. Peki kardeşim sen bana borcun yok de. Daha hayırlıdır. Çünkü adam ekonomiye şey yapar, çok ciddi bir şey olarak, aktör olarak ekonomiye girer ve çok büyük faydalar sağlar.
Tamam.
Evet, herhalde sonuna geldik.
Evet hocam. Yani netice itibariyle faizli sistemle faizli sistemi bir kere uygulayan bir toplumda o sistemin içerisinde olan bir toplumun yani bu sistemle beraber düze çıkması işte bu sıkıntılarını gidermesi yok işte enflasyonu düşürmesi vesaire bunlar zaten mümkün olan
Yani
şeylerdir.
dışarıdan çok işte zengin çok büyük falan filan dedikleri de
O
bunlar
da geçici bir şey.
başka hayır başkalarını sömürerek
Tabii.
ayakta duruyorlar. O sömürüyü ortadan kaldırın
Tabii.
küt
Hatta aslında onu da söyleyelim. Bu faizli sistem neticede sadece insanların ekonomik hayatlarını çökertmiyor. Ahlaki durumlarını da
her
çökertmiyor.
şeyi bitiriyorlar.
Toplumda inanç kalmıyor, ahlak kalmıyor. Çünkü elinde bu işte faiz sisteminden dolayı sürekli piyasadan para çeken büyük sermayedar birkaç tane para babası bütün dünyaya hükmeder hale geliyor. İşte bugün daha yeni yaşandı işte Amerika İran'a şey atsın mı atmasın mı füze göndersin mi göndermesin mi? Mecburen gönderdiler yani adam istemese bile göndermek zorunda çünkü arkasında o emri veren
Para
onun
babaları.
sponsorları var, para babaları var.
Ne
Dolayısıyla
iş yapıyor para babaları? Hiçbir yaptıkları
hiçbir
yok.
işe yaramıyor.
Hiçbir şey yaptıkları yok. Peki bu sistemi düzeltmek kolay mı? Vallahi ben her zaman söylüyorum ama dinleyenler
Ya
hiç mi?
5 dakikada düzelir.
Gerçi şeyde dinleyen oluyor Avrupa'da başka yerlerde ama Türkiye'de kimse dinlemiyor.
Keşke onlar yapsalar da biz de orada alsak hocam o zaman.
Yani onlar yapsa ama orada da dış müdahaleler oluyor.
Evet.
Adamlar yapmaya karar veriyor. Mesela anlaşma yaptık yeni dünyanın ekonomik felsefi arka planını birlikte oluşturalım diye ama uygulamaya geçiremedik.
Evet maalesef.
Daha o kadar çok konuda anlaşma yaptık ki ama hiçbirisini uygulamaya geçiremedik. Çünkü işte az önce söylediğiniz para babaları hemen adamların gelip gırtlaklarını
Sıkıyorlar
sıkıyorlar.
tabii.
Dolayısıyla şeyler yani efendim bizim yapacağımız Allah'ın emirlerine uymak yani doğal yapıyı bozmamak. Bu doğallık içerisinde hem kısa sürede huzur ve güvenliğe kavuşuruz hem de geleceğe dair korkularımız tümüyle ortadan kalkar.
Evet, bu kadar hocam.
Peki, Allah yardımcımız olsun, Allah razı olsun.